Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli dinleyicileri ve izleyicileri, bir iftar sevinci programında daha sizlerle sevincimizi, düşüncelerimizi, duygumuzu ve heyecanımızı paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. Bu programımızın tabii güzel bir geleneği var. Her defasında çok değerli bir misafirimiz oluyor ve onunla düşüncelerimizi sizlerle paylaşmaya ve aktarmaya çalışıyoruz. Bugünkü misafirimiz çok değerli hocamız. İstanbul'un Eskimez Müftüsü, Eskimez Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız ve İlahiyat Fakültesinden şu anda Sabahattin Zaim İslamilerinde dekanlığı görevini uhdesinde bulunduran Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz. Hocam hoş geldiniz.
Eyvallah hocam, hoş bulduk. Teşekkür ederiz.
Allah razı olsun.
Eskimez şeref diyorsunuz verdiniz. Ama eskiyor insan hocam ya. Zaman eskitiyor herkes.
Yok, zaman eskitse de o dekanlık eskimiyor, o kalıyor. Baki yalnız. Peki. Burada hocam size bir şey sormak istiyorum ben esasında. Buyurun. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Rabbani'lerden olunuz buyuruyor.
Evet.
Ruhani ve Rabbani bir adam olmak ne demek?
Evet.
Kunu
Rabbani'yine ve mekün tedrusu. Ve mekün tedrusu.
Evet. Şimdi burada ve bunun oruçla ilişkisini, orucun insanı nasıl Rabbani ve ruhani bir varlığa dönüştürdüğü.
Evet.
Nasıl insana meleki hasletler kazandırdığı konusunda.
Evet.
Neler söyleyebiliriz? Yani biraz orucun derinliği üzerinde duralım istiyorum. Yani dar alanda ama derinliğine bir Ramazan ve oruç i̇nşallah değerlendirmesini hocam. Yapabilir misiniz hocam?
Zor soru sordunuz ama inşallah bakalım.
Yok,
cevap soru. Vermeye çalışalım
inşallah. Tam zatınıza uygun.
Eyvallah,
soru.
Eyvallah. Şimdi efendim tabii İslam'da ruhbanlık yok. Ama Rabbanilik var. Ruhbanlığı da Kur'an-ı Kerim aslında çok böyle şeyi görmüyor. Yani onları Yahudilerin, daha doğrusu Hazreti İsa'ya inanmış olan insanların uydurduğunu ama tam olarak da riayet etmediklerini söylüyor. Ve o ruhbani olan insanların bir bakıma Hazreti İsa'ya tabi olan, onun arkasından giden, yüreklerine re'fet ve merhamet konulmuş insanlar olduğunu, daha sonra da bir ruhbanlık uydurduklarını söylüyor. Ama ona da riayet etmediklerini ifade ediyor. Burada anlıyoruz ki ruhbanlık, yani biraz zorlanılan ve hakikaten insanların kaldırmasında güçlük çekeceği bir hadise. Ama yine Kur'an-ı Kerim bize Rabbani alimlerden olmayı emrediyor. Ve gerekçesi de şu, yani hiçbir peygamber, hiçbir kendisine risalet verilen, nübüvvet verilen, kitap verilen peygamber, peygamberlik görevinden sonra Allah'ı bırakıp Allah'ın dışında bana kul olun demez diyor önce. Önce onu söyle etkilerin başında. Arkasından da diyor ki siz kitabı okuyup öğrettiğinize, anlattığınıza, buradan ders yaptığınıza göre Rabbani alimler olun. Ne demek Rabbani alim? Siz de onu sordun evet. İşte o Rabbani alim aslında gönlünü Rabbına vermiş. Rabbi ile ilişkilerini düzene koymuş. Yani dünyaya lazım olan kadar zaman ayırıp dünya ile ilişkisini belli kıvamda tutabilen ama daha çok Rabbinin gösterdiği istikamette iyi bir kul, makbul bir kul olma gayretine soyunan insan demek. Yani yemek için yaşayan değil, hayatını sürdürmek için belki yiyen ama yediği zaman da onunla insanlara gerçekten makbul bir insan, Rabbine da makbul bir kul olabilme derdinde olan insan demek. Hakikaten insanoğlu bu dünyaya geliyor. Bu dünyanın maddi ihtiyaçları, bu dünyada insanın maddi ihtiyaçları var. Yani karnının doyması lazım. Efendim işte hayatını sürdürecek bir takım gıdalara ihtiyacı var. Ama bunun dışında insanın bir kafası var, bir de kalbi var. Yani kafasının bilgiye, öğrenmeye, talim diyor ayette işte. Rabbani alimlerin üst tarafında bir talime ihtiyacı var. Bir de kalbi hayatına ihtiyacı var. İşte o ders dediği, efendim işte insanın hayatının içerisinde öğrendiği bir takım şeyler var. İşte bunların başında da kul olma bilincidir. Çünkü hakikaten bizim içimizdeki bir nefsimiz var. İnne nefse le emmâratun bisû ayeti kerimesinde de bize genellikle eneyi, egoyu, benliği, bencilliği ve kötülüğü emreden bir nefsimiz var. İşte bu nefsimizin kötülüğü emreden özelliklerinin frenlenmesi için ilahi olarak bize emredilen temel değerlerin başında onu aç bırakmak, oruçla terbiye etmek ve bu suretle onun tezkiyesine gayret etmek gibi ilahi emirler var. Yani baktığınız zaman tezkiye dediğimiz şeyin, yani nefsin kirlenmişliğinin, çünkü biliyorsunuz yani aslında nefisle ruh aynı şey. Yani,
şimdi hocam burada şu hani gerçi hadis diye de söyleniyor ama bu tehallaku bi ahlakillah,
evet,
ve bi ahlaki rasulillah.
Evet.
Mana olarak baktığınız zaman pek çok ayet bunu amir zaten.
Tabii.
Allah'ın ve Resulünün ahlakıyla ahlaklanmak.
Bu tabii.
Şimdi bu Rabbani dediğimiz zaman özür diliyorum. Sıbatallah ve men ahsenu minallahi sıbah.
Burada aslında Cenab-ı Hakk'ın esmasına, onun cemal sıfatlarına, yerine göre celal diyor ama daha çok cemal sıfatlarına mazhar olacak. O esmanın tezahürlerini taşıyacak bir kul olma derdinde olmak.
O yüzden
yani
zaten.
Evet.
Hani sıbı Allah'ın boyası.
Aynen.
Allah'ın boyasından daha güzel boyası olan kim?
Kimdir?
İşte burada,
evet,
Cenab-ı Hakk'ın emrine ve yasaklarına göre hayatını tanzim eden bir adam.
Evet.
Rabbani bir insan olmak.
Yani hayatının anlam değerleri olan, mana değerleri olan, yani sadece hazları, hevesleri, meyilleri peşinde koşan değil, tam da bu noktada işte bir takım değerleri ve hedefleri olan, Cenab-ı Hakk'ın emrettiği şekilde kul olmaya çalışan, bunun için de yerine göre bazı isteklerini ve taleplerini frenleyebilen bir insan olmak. Aslında oruç da bunun tam talimgahı.
Buradan oruca geçiyoruz.
Evet.
Orucun insanı melekleştirdiği.
Evet.
Mesela hadis-i şerif var ya, kim orucunu ihlas ile tutarsa,
evet,
efendim ve kendi kendisini hesaba çekerek orucunu zenginleştirirse, işte o ki o ayda şeytan prangaya vurulur.
Aynen.
İnsanın, evet, hayvani duyguları, nefsi dizginlenir. Hadis-i şerifinde dikkat alındığında esas orucun insanı bir Rabbani insan yapan, efendim bir
melek sıfat hale getiren.
Melek sıfat hale getiren bir yönü üzerinde dursak.
Şimdi onu belki oruca geçmeden aslında bunu Ramazan için konuşmak lazım. Yani şöyle söyleyeyim. Ramazan dediğimiz zaman bu iklim, bu mevsim, o sizin bahsettiğiniz şeylerin tamamını aynı anda sunuyor bize. Yani o melek sıfat olmak için lazım gelen hem riyazet tarafını hem ibadet tarafını gündemimize taşıyor. Yani bir defa Ramazan dediğimiz atmosfer ibadet yoğun bir atmosfer. Yani Allah'ın bize emrettiği ibadetlerin hepsinin katlandığı bir ay. Mesela şimdi şeyde, Ramazan'da diğer zamanlardan daha farklı bir teravih kılıyoruz. Neredeyse %100 zam yapıyoruz. Yani 40, %50 en azından. 40 rekat namazımız var. Teravihle beraber bu %50 zam 60'a çıkıyor aşağı yukarı. Efendim oruç sadece Ramazan'a münhasır bir ibadet farz olarak düşündüğünüz zaman. Efendim zekat daha çok Ramazan ayında verilmesi tavsiye ediliyor. Ve Ramazan'da verildiği zaman ecrinin çok daha fazla olması me'mul, öyle biliniyor. Kur'an Ramazan'da inmiş ve Ramazan'da özellikle okunduğu zaman ayrı bir değer var. İtikaf diye bir sünnet-i kifaye var. O da keza Ramazan'a münhasır bir şey. Yani böyle baktığınız zaman Ramazan ayı bizim kendi kendimizi inşa etme, bozulan ayarlarımızı düzeltme bakımından çok önemli imkanlar sunan bir atmosfer. Dolayısıyla bunun içerisinde aynı zamanda oruç da o Ramazan'ın berekatıyla bize sunulmuş bir imkan. O bizim özellikle irade tarafımızı, nefis tarafımızı güçlendirmek üzere, yani sizin söylediğiniz gibi insana melek sıfat olma, hem işte öfkesini kontrol edebilme, hem arzularını kontrol edebilme melekesi kazandırıyor. Yani acıktığınız halde Cenab-ı Hak emretti diye belli saate kadar yemek yemiyorsunuz. Dudaklarınız belki kuruyor efendim akşam saatine kadar, ama yok, ben Rabbime söz verdim, ben oruçluyum bugün diye iradenizi güçlendiriyorsunuz ve oruca devam ediyorsunuz, orucunuzu bozmuyorsunuz. Dolayısıyla Allah'ın gördüğü, kulların görmediği yerde orucunuzu bozup yemek yiyebilecekken, su içebilecekken bunları yapmıyorsunuz. Bir de size bir şey daha katıyor oruç. Ne o? İhsan. Yani başka, mesela orucun dışında başka ibadetlerde bu kadar yüksek seviyede ihsan kıvamı yaşanmış ibadet yok. Yani namazda ve şeyde ihsan kıvamı yaşamak mümkün değil. Ama oruçta, yani insanların görmediği yerde siz bunu yapabilecekken ihsan kıvamıyla Allah görüyor, insanlar görmesi de diye oruca devam ediyorsunuz.
Bir de hayatın içinde bir ibadet yani.
Tabii, tabii gündelik hayatına devam ediyorsunuz.
İşimizi yapıyoruz, gücümüzü yapıyoruz.
Aynen, insanların arasındasınız.
Esas ihsana bize bu alıştırıyor.
Evet.
Allah'ı görür gibi yaşama alışkanlığını, şuurunu bize kazandırmaya çalışan bir ibadet. Yalnız burada bir şey var. Bizim Allah sağlık sıhhat versin bizim Necip hocamız.
Evet.
Derdi ki öğleden sonra beni yeryüzünde aramayın. Hani gah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi, gah inerim yeryüzüne seyreder alem beni. Öğleden sonra sanki göklerdeyim, beni yeryüzünde aramayın derdi.
Sadak ödüyor mu?
Yok ya, bizim şey Necip hocam.
Eyvallah.
Şimdi burada şu var, hani Dede Ömer Ruşen'i demiş ya, bu abukil libasından tasavvuf ari olmaktır. Şimdi burada abukil libası dediğimiz zaman su ve toprak ve bu su ve topraktan beslenen yanımız ki bu
bedendir.
Bizim nefsimizdir, bedenimizdir, hayvani duygularımızdır. Oruçla bunlarla olan bağımızı asgariye indiriyoruz.
Aynen öyle.
O zaman işte zaten bedende meleki duyguların egemenliği ortaya çıkıyor.
Evet.
Aklımızın egemenliği, inancımızın egemenliği.
Kalbimizin, ruhumuzun.
Kalbimizin, ruhumuzun egemenliği.
Evet.
Bu manada esas bir de bu yönüyle de bu melekileşme, melek sima ya da melek hasret bir adam olma yönünü nasıl değerlendiririz orucun?
Hocam güzel ifade ettiniz. Hakikaten şimdi insanoğlunun ana asırı arba dediğimiz oluşumu teşkil eden 4 ana madde var. Toprak, su, hava ve ateş. Bunlardan 2 tanesi toprak ve su, abukil, insanın bedeniyle alakalı.
İster ot yiyelim, ister et yiyelim.
Sonuçta bedene, bedene gidiyor bunlar. Orada su ve şey olarak kalıyor. Dolayısıyla biz yemeği ve suyu azalttığımız zaman o toprak tarafımızı, su tarafımızı, hayvani tarafımızı eksiltmiş.
Zayıflatıyoruz.
Evet, eksiltmiş ve zayıflatmış oluyoruz. Bunun aksine içimizdeki o manevi tarafı, insani tarafı, ruhani tarafı ve meleki tarafı tabii ki daha güçlendirmiş oluyor. Orucun aslında böyle bir özelliği var ve samet sıfatının tecellisi.
Şimdi işte samet tecellisine bir nokta koyun hocam da aklıma bir hatıra geldi müşterek. Hani bizim bakkal dükkanımız vardı ya bizim İlahiyat Fakültesi'nde.
Nuri Bey'dir.
Ramazan'da gittik aldık işte kaşar peyniriydi, yok efendim işte yumurtaydı falan. Tam kapıdan çıkarken Salih Tuğ Hoca ile, Allah sağlık selamet versin, onunla karşılaştık. Ne dedi bize ikimize? Dedi ki lan siz herkese dedi şey az yemekten işte kılleti tam kılleti kelamdan bahsediyorsunuz. Şu halimize bakın deyince ben dedim ona hocam esas tasavvufta gaye nefsi öldürmektir. Nefs iki şekilde öldürülür. Bir çok doyurursunuz çatlar ölür. Bir de aç bırakırsınız inleye inleye ölür. Biz birinci yolu tercih ettik hocam dedim. Salih Hoca size laf yetiştirilmez dedi gittiydi hatırlıyorsunuz. Şimdi aynen burada şimdi Samet tecellisine gelelim.
Evet hocam, Samet tecellisi biliyorsunuz İhlas suresinde Cenab-ı Hakk'ın Esma-i İlahiyesinden birisi olarak geçiyor. Samet, Cenab-ı Hakk'ın hiçbir şeye ihtiyacının olması, her şeyin ona muhtaç olması manasına. İnsan oruç tuttuğu süre içerisinde yani gıdaya, suya ve diğer maddi şeylere olan ihtiyacını tamamen sıfırlıyor ve iftar saatine kadar o samet sıfatının tecellisiyle berhayat olmaya, aidiyetini, mensubiyetini o samet isminin mazharı olarak anlamaya ve yaşamaya çalışıyor. Ve onun hazzına ererek ya Rabbi ben senin samet sıfatınla hayyim, diriyim, ayaktayım, sana sığınıyorum. Benim bana ait zaten bir şeyim yok. Neyim varsa senden, sen şu anda benim üzerimde samet isminle tecelli ediyorsun diye gerçekten çok yüksek bir duyguyla Cenab-ı Hakk'a iltica ederek onunla zuhur ettiğini, onunla zahir olduğunun esma. Çünkü hakikaten alan sensin, veren sensin, kılan sen, ne verdiğinse odur, dahi nemiz var demek bu manada çok güzel bir şey. İşte Ramazan'da aslında insan bunu yaşıyor. Oruç esnasında aslında bunu yaşıyor. Ve samet sıfatı da böyle zamanda çok daha şeffaf bir şekilde insanın hayatına giriyor. Tabii insanın yüreği de yufkalıyor. Yani açlık zamanında, oruç zamanında ve hatta insanın duyu organları da hassaslaşıyor. Mesela kalan zamanda hiç görmediğimiz şeyi daha dikkatli görüyoruz. hiç kokusunu duymadığımız bir fırının önden geçiyorsak Ramazan'da oruçluyken, ya burada da fırın varmış, hemen fark ediyordu. Daha önce oradan 40 defa geçmişizdir ama o kokuyu duymamışızdır. Fakat oruçluyken duyu organlarımız da açıldığı, görme hastamız daha canlılaştığı için fark ediyoruz. Dolayısıyla aslında oruç bir bakıma bize fark sıfatı da kazandırıyor. Farkındalık sıfatı da kazandırıyor. Ve daha önemlisi, buradaki farkındalık sıfatı bize empatiyi öğretiyor. Yani bize acıların halini tanımak, onlardan haberdar olmak, onların duygularını yaşamak. Çünkü bizim normal zamanda varlıklı bir insanın, yani eli imkanı yerinde olan bir insanın, acı olanın, bir ilaç olan insanın halini anlaması mümkün değil. Yani karnı sabah doyuyor, öğlen doyuyor, akşam doyuyor, istirahatini yapıyor. Yani açlık nasıl bir şey? Bunu ancak iradi olarak Ramazan ayı geldiğinde oruç tutmaya başladığı ve orucun da açlık etkisinin böyle ikindi akşam civarına doğru yaklaştığı zaman anlıyor. Hakikaten açlık ne kadar insanı bitap düşüren, ne kadar insanı yorgun düşüren, zayıf düşüren, aciz düşüren bir şey ve dolayısıyla aciz insanlara yardım etmeye duygusu da o zaman daha çok galeyana geliyor. Yani insanoğlunun bunu fark etmiş olması çok önemli. Çünkü zaten İslam'ın güzelliği burada. Mesela hem oruçta bir empati duygusu veriyor İslamiyet insanlara. Bu empati duygusuyla fukaranın halini hissettiriyor. Zekatla aynı şekilde insanların ihtiyaçlarını görüp onlarla paylaşma imkanı veriyor. Senin içindeki o tezkiye duygusu ile, emriyle pintilik duygusunu tahsih ve tamir ediyor. Çünkü insanoğlu paylaşmayı sevmiyor normalde. Yani kendi elindeki imkanı başkasıyla paylaşmaktan çok hoşlanmaz. Ama Allah emrettiği için bir, iki, üç derken vermekten haz almaya başlıyor. Zaten amaç da o. Yani insanın vermekten haz alır hale gelmesi beklenen budur. Ve işte Ramazan'da oruçla açlığı, vermekle paylaşımı öğrendikçe insanoğlu daha melek sıfat olmaya, daha âli sıfatlar kazanmaya başlıyor. Daha nebevi vasıflara yakınlaşıyor. Hem o sizin ifade ettiğiniz tahallakû bi ahlâkillâh ve bi ahlâki rasûlillâh. Yani hem Allah'ın ahlakıyla ahlaklanma, hem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nebevi ahlakına ve sıfatlarına yaklaşma özellikleri taşımaya başlar bir konuma gelmiş oluyor. Yani orucun aslında böyle bir bereketi var. Tabii bu Ramazan atmosferinin ibadet yoğun olması bizi aynı zamanda Kur'an'la da tanıştırıyor. Çünkü biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an ayet-i kerimesiyle Ramazan'da indirilmiştir. Ve hakikaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu ayet-i kerimin nüzulünden sonra Medine döneminde Ramazan'da hep Kur'an-ı Kerim'i Cibril Emin ile mukabele etmiştir. Yani Cibril okumuş peygamberimize, peygamberimiz onu okumuş ve bu suretle o güne kadar indirilmiş olan Suveri Kur'aniye ve Ayat-ı Beyinat mukabele edilmiştir. Hatta son Ramazan'da, Efendimiz'in son Ramazan'da bunun iki defa gerçekleştiği ifade edilir. İşte bu gelenek bizde, camilerimizde, hanelerimizde veya işte belli yerlerde Ramazan boyunca her gün bir cüz okunup insanların da onu sürmesi suretiyle bir mukabele geleneği olarak devam ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim adeta gönüllerimize, hanelerimize, sokaklarımıza, caddelerimize yeniden nazil oluyor ve yeniden bizi ihya etmek üzere, regüle etmek üzere önümüze ve gündemimize düşüyor.
Muhterem hocam, bir şey de burada sizin sözlerinizden aklıma geldi. Hazreti Pir Mesnevi'de diyor ki, bak, su ve toprak tarafınızı çok beslerseniz bu sizi aşağı doğru çeker. Vücuda ağırlık verir.
Doğru.
Çok yerseniz, çok içerseniz çamura saplanır kalırsınız. Halbuki siz bu damarınızı kıstığınız takdirde bu sefer göğe doğru yükselmeye başlarsınız.
Hafiflenirsiniz
yani. Evet, yani oruç bir manada insanı göğe doğru yükselten bir asansör gibi.
Aynen.
Ama tabii burada ben sık sık böyle...
Yer çekim kuvveti azalıyor sanki.
Evet, ben böyle söylüyorum. Oruç da herhalde Miraç'tan gelmiş, oruçtan gelmiş oruç.
Doğru.
Tasavvufta var ya,
doğru.
İki oruç, iki nüzül diye oruçtan. Oruç da bizi Allah'la buluşturan bir ibadet. Yazan bizi dünyevi gailelerden ve bağlantılardan koparıp Allah'a yükselten bir ibadet. Namaz da müminin miracı namaz. O da bizi değişik ilgi ve alakalardan koparıp Allah'a doğru bizi yönlendiren. Ki kıble sadece kıbleye dönmek değil, aynı zamanda Allah'a esas gönlümüzün, kalbimizin yönelişini artırmak.
Evet.
Bir manada da bu. Tabii dolayısıyla burada tabii orucun bu yönünü çok vurgulamak lazım bu şeyde, Ramazan'da.
Kesinlikle.
Yani insanın hani ve huve ma'akum eyne ma kuntum.
Aynen.
Biz nerede olursak olalım, Allah her yerde bizimle beraber, herkeste de beraber, her yerde de beraber, ama zatınızın ifade ettiği farkındalık var ya,
evet,
farkında olmak. Ya biz Allah'ın bizimle beraber olduğunun farkında mıyız?
Mesela orada hocam.
Allah'ın bizi gördüğünün farkında mıyız? Evet. Bizi duyduğunun, gönlümüzden geçenleri evet, bildiğinin farkında mıyız?
Ebubekir Şibli ile ilgili bir menkıbe naklederler hocam. Ebubekir Şibli'ye bir camiye girmiş. Hoca Efendi vaaz ediyormuş. Ve vaazında da bu ayet-i kerimeyi açıklıyor, tefsir ediyor. İşte ve huve ma'akum eynema kuntum, siz nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Yatsanız da, yürüseniz de, yolda olsanız da, şurada olsa hep beraber falan anlatıyor. Ebubekir Şibli durmuş dayanamamış. Hoca Efendi bu anlaşıldı demiş, tamam. Onun bizimle beraber olduğuna şüphe yok. Ama sen ve ben kiminleyiz, ona bakalım. Evet. Biz ne kadar onunlayız, evet, ona bakalım. Ve mesele asıl oradadır demiş. Evet. Hakikaten öyle. Biz,
hocam,
biz kiminleyiz?
Evet hocam, çok güzel. Sohbetimizin birinci bölümünü, sözünüzü balla keserek burada noktalayalım. Ama kaldığımız yerden ikinci bölümde aynen devam edeceğiz. Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli dinleyicileri ve izleyicileri, değerli gönül dostlarımız, Hasan Kamil Yılmaz hocamızla bu güzel sohbetin birinci bölümünü burada noktalıyoruz. Ama lütfen kulağınız, gönlünüz, kalbiniz bizde kalsın. Sohbetimize kaldığımız yerden aynen devam edeceğiz efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, kalbin sesi.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, Hasan Kamil hocamızla sohbetimizin ikinci bölümüne buradan devam ediyoruz. Muhterem hocam, sohbetin bu bölümünde de biraz şeye girsek. Yani orucun ki tam işte paylaşma, dayanışma, kaynaşma, evet, ayı. Efendim buradan zaten siz de sohbetin birinci bölümünde işaretle buyurdunuz orada. Gerçekten empati yaparak, fakir fukaranın derdiyle hemderd olmak.
Evet.
Onların ızdırabını, hele hele dört duvar arasında kalmış, isteyemeyen ama ya, feryadı dört duvar arasında saklı kalan afif, iffetli fakir fukarayı arayıp bulmak, onların derdine deva olmak, düşeni gördüğümüz zaman tutup kaldırmak, kanayan bir yarayı gördü mü tutup sarmak, sarmalamak. Hı hı. Bu toplumsal kaynaşmanın, ki ben bunu bir halı ilmeğine benzetiyorum, bizim toplumsal yapımız bir halı ilmeği gibi.
Evet.
Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bunu müminlerin bir binanın tuğlaları gibi,
aynen,
birbirlerine destek olarak hayat bulurlar. Dolayısıyla orucun biraz da bu tarafını irdelesek, oruçta zekat var, sadaka-i fıtır var, efendim iftar var. Mesela çok, iftarların bile hem aile için hem toplumsal için, toplumsal açıdan,
evet,
müthiş bir kaynaştırıcı rolü olduğuna inanıyorum. Neden?
Kesinlikle.
Ya insanlar öyle uzaklaşmış ki birbirinden, mekanda yakınız. Aynı katta dört tane daire bir arada oturuyoruz ama bir evden bakalım caz festivali geliyor, bir elden cenaze çıkıyor, birisinin diğerinden haberi yok
maalesef.
Halbuki bu toplumsal kaynaşmayı da artıracak, aile bağlarını da güçlendirecek şey, ki veliler öyle diyorlar, aynı sofradan sofradan yemek yiyenler aynı annenin memesinden süt emenler gibi kardeş olur.
Aynen.
Gözde yakınlık gönülde yakınlığa sebep oluyor, gözden ıraklık gönülden de ıraklığa sebep oluyor. Bu anlamda Ramazan'ın ve orucun bu kaynaştırıcı ve paylaşımcı yönüyle ilgili neler, evet, söyleyebilirsin?
Şimdi efendim modern dünyada, modern zamanlarda bir sosyal sorumluluktan bahsediliyor. Yani insanların birbirinden haberdar olması, sorumlu olması, daha doğrusu sosyal devlet olgusu filandan bahsediliyor. Aslında bunların hepsinin temelinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarında bunları bulmak mümkün. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarında, işte bu bahsettiğimiz Ramazan iklimindeki uygulamalarda baktığınızda orucun, sofrada beraber iftar açmanın, sahurda beraber olmanın veya başka ortamlarda birlikteliğin insanların her birine farklı sorumluluklar yüklediğini, bir paylaşım duygusu verdiğini görmemek mümkün değil. Efendimizin zaten zaman zaman camiden çıkarken veya camide bulunduğu sırada, Mescid-i Nebevi'de bulunduğunda, yani bugün bir yetim başı okşayanınız var mı? Bugün bir işte hasta ziyaret edeniniz oldu mu? Bir cenaze teşhine katılanınız oldu mu? Gibi böyle her gün 365 günün tamamında bir sosyal sorumluluk yüklediğini görüyoruz. Yani insanların gönüllerinde merhamet duygusu uçup gitmesin, zayi olmasın ve insanlar bu merhamet duygusuyla etrafındakinin, çevresindekinin, aynı bayrağın altında bulunan insanların birbirinden farkında olsun istiyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ve Ramazan aslında da tam bunu bize sağlayacak önemli bir imkan sunuyor. Yani Ramazan'da insanlar en çok zekat verdikleri zaman Ramazan. Niye Ramazan'da daha çok veriyor insanlar? Birinci bölümde söylediğimiz gibi insanlar daha merhamet duygusuyla daha çok kuşanıyorlar. Yani açlığın meydana getirdiği o şey duygusu, merhamet duygusu, ötekini fark etme duygusu ister istemez bizi araştırma ve sorumluluğumuzun farkına varma noktasına getiriyor. Yani diyoruz ki ya bak acıktık, açlık gerçekten kötü bir şeymiş. Bugün aç olan insanlar varsa bunlardan bir sorumluyuz diye bu duygu Ramazan'da en çok hatırımıza geliyor. Yani Ramazan dediğimiz şey bize sadece ferdi olarak Allah'a kulluk etme, oruç tutmakla sınırlı değil. Onun sonuçları var. O sonuçlar bizi sosyalleşmeye, toplumsallaşmaya ve toplumdaki insanların dertleriyle dertlenmeye doğru yöneltiyor. Çünkü insanların huzurlu ve mutlu olabilmesi için mutlaka merhamet duygusundan haberdar olmaları, merhameti tanımaları, merhameti kuşanmaları gerekiyor. Ve bunu kuşanmanın yolu da merhametin tezahürü olan yerlerde bulunmaktan ve oralarda insanlarla ihtilat etmekten geçiyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ben ağlayamıyorum diyen sahabiye, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın fukaranın sofralarına ve onların yanlarına gitmesini tavsiye etmiş olması boşuna değil. Yani insanların en çok bugün azgınlaştığı, insani duyguların kaybettiği ortamlar merhametini kaybettiği yerlerdir. Dolayısıyla insanlara o merhamet duygusunu hatırlatıp ötekinin farkında olacak ortamları sunmak onlara yapılacak en güzel iyiliktir. İşte Ramazan bu iyiliği bize yapıyor. Bize bunu anlatıyor. Hocam, ve paylaşımı öğretiyor. Tabii. Ve o isteyemeyen, sizin söylediğiniz isteyemeyen, ihtiyaç sahibi olan insanların evine gidip kimse görmeden ihtiyacını görme ihtiyacını hissediyorsunuz. Bu çok önemli bir şey bence. Şimdi
burada ben bu sosyal sorumluluk deyince hangi mesleği seçerseniz seçin siz kendinize kariyer olarak. İster bu yatırım yapıyorsunuz. Yatırımı neye göre yapıyorsunuz? Ya bir toplumun bir üretimi var, bir de tüketimi var. Bakıyorsunuz bu toplumun şu mala ihtiyacı var. Bu konuda üretim yapanlar şu kadar firma ama şu kadar açık var pazarda. Ben bu pazarda şu kadar pay almak üzere bir yatırım da ben yapayım. Diyorsunuz neye göre yapıyoruz biz?
Araştırma
topluma göre yapıyoruz. Tabii. Dolayısıyla bizim yapıyoruz. Servetimizde toplumun bir hakkı var.
Evet.
Ben sosyal sorumluluğu böyle anlıyorum.
Çok güzel.
Veya siz dükkan açacaksınız. Ya ayak altı bir yerde açmak istiyorsunuz, cadde mağazası. Gelenin gidenin çok olduğu bir yerde. Niye gidip de bir dağ başında açmıyorsunuz da ayak altı yerde açıyorsunuz? Ha, sizin servetinizde toplumun bir payı var.
Kur'an zaten onu söylüyor açıkça. Bana
zaten zekat bunu bir defa farize haline getirmiş. İslam'ın 5 tane temel şartından birisi.
O var bir de ve fi emvalihim hakkun lisailul mahrum. Yani Allah yani isteyip isteyemeyen her ikisinin de zenginin malında hakkının olduğunu söylüyor.
Ben bunu sadece yatırımlar için de söylemiyorum.
Evet.
Ya kardeşim bakıyoruz hangi meslek çok daha muteber olacak? Şu meslek, ben o mesleğe tercih edeyim. Burada tercihimizde rol oynayan nedir? Toplumun iltifatıdır.
Evet.
Dolayısıyla herkes için madem bu biz bu toplumun taleplerine göre tavırlarımızı belirliyoruz, kulvarımızı seçiyoruz,
malımızı arz ediyoruz.
O zaman sosyal sorumluluk diye daha geniş perspektifte modern dünya bu işi böyle bulmuş. Ama bizde Efendimiz komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir buyurmuş.
Evet.
Güneşin doğduğu yerde bir müminin ayağına batan dikenin acısını güneşin battığı yerdeki bir mümin can evinde duymasa bizden değildir. Öbür taraftan dünyada üşüyen bir kişi varsa eğer bizim
üşü demişler.
Üşümeye hakkı, ısınmaya hakkımız yoktur diye böyle bir farkındalık oluşturmaya başlamış. Dolayısıyla bu Ramazan'da orucun toplumsal bağlarımızı takviyedeki rolüyle ilgili işte zekatı dedik tamam. Sadaka dedik, fıtır sadakası dedik.
Evet.
Başka infak yolları var. İşte iftara garipsiz efendim iftar yapmayalım. Mutlaka soframızda uzanan bir garip, bir fakir eli bulunsun diye. Bunlarla ilgili neler yapmak lazım?
Şimdi hocam Kur'an-ı Kerim'de ve ati zat ve zil kurba hakkahu diye ayet-i kerimede söylüyor önce. Yani yakın akrabaya hakkını ver. Arkasından bir de zekat emri var. Yani demek ki zekatla akrabaya veya yakınlara verilecek olan ihsan aynı değil. O Allah'ın emri. 40'ta bir vereceksin ama bu akrabalıktan ve komşuluktan, yani siz söylediğiniz sosyal sorumluluk diye, ondan kaynaklanan bir vicdani vazife. Onu mutlaka ayrıca vermek lazım. Yani zekatın ve sadakanın dışında akrabalığın, komşuluğun ve aynı toplumda yaşamış olmanın bir görevi olmak üzere. Ve 40'ta bir bunun asgari sınırı diyorlar zaten. Hani İmam Ali için söylerler, sormuşlar zekatı nasıl verelim diye. Size göre mi, bize göre mi diye sormuş. Yani fukahaya göre nasıl, işte şeye göre nasıl, ehli beyte göre nasıl, bize göre ise tamamını vereceksin demiş. Ama fukahaya göre ise 40'ta birini vereceksin demiş. Şimdi önemli olan o verme duygusundan da haz alabilecek bir kıvama gelmek. İşte Ramazan aslında bunu da sağlıyor. Yani Ramazan, yani yedirirken de bir zevk almayı, verirken de bir haz almayı ve paylaşırken de gerçekten bundan keyif almayı sağlıyor. Çünkü normalde insanoğlu hani biraz kıskançlığı vardır, bencilliği vardır. Bunları çok paylaşmak istemez. Ama Allah öyle güzel ortamlarla bunu bize emrediyor ki, yani öyle güzel duygular vererek bunu emrediyor ki, siz verdiğinizde, sofra açtığınızda, insanları davet ettiğinizde bundan müthiş bir keyif alıyor, huzur duyuyorsunuz. Hem insanların hoşuna gidiyor, hem Rabbimizin hoşuna gidiyor, hem onu yapan insan da mutlu oluyor. Yani kimseyi rahatsız eden, kimseyi inciten bir tarafı yok ve çok güzel doğal akış içerisinde meydana geliyor. Yani bu Ramazan'ın ortamının bereketi bunlar. Yani insanlar o Ramazan ortamında herkes o regüleye uyuyor, formatını ona göre yeniden düzenliyor ve hakikaten hayatını ona göre tanzim ediyor. Ve bunu hazırlamak için de aslında ta Recep Şaban'dan itibaren de sizi hazırlıyor.
Hatta Cemaziyel Evvel'den itibaren, Cemaziyel Evvel Peygamber Efendimiz istiğfarlarını artırırmış.
Evet.
Cemaziyel Evvel'den itibaren, Cemaziyel Ahir, Recep, Şaban, Ramazan'a
kadar.
Sonra bayrama kadar. Bak ben bunu öyle söylüyorum.
Evet.
Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü mü olur? Sen Cemaziyel Evvel'den itibaren bu tarlaya iz bırak ki bayrama yüzün olsun.
Aynen.
Öyle değil mi? Ama aynen. Burada bir de şu var. Gene rahmetle yad edelim Ali Murat Daryal Hoca'yı.
Allah rahmet eylesin.
Bu esasında bu sadaka, zekat filan ne derken esasında bir toplumda karşılıklı sevgi transferi oluyor derdi.
Kesinlikle.
Mesela şimdi burada ya işte dağda yayılan ya da ovada yayılan bir sürüye kurt girmiş. Orada 5-6 tane koyunu parçalamış. Bizim de koyunumuz var ama sizin koyun yok, başkalarının koyunu derseniz biraz rahatlıyorsunuz.
Ya.
Ama sizin koyununuzu parçalamışsa daha çok üzülüyorsunuz. Neden? O koyuna siz emek vermişsiniz.
Hoca
böyle anlatırdı. Evet, İnsan doğru. Emek verdiğini sever.
Doğru.
Yani bizim koyunumuzla diğer koyunun ne farkı var? Biz o koyuna biz emek vermişiz. O koyunumuzu seviyoruz.
Evlat da öyle aslında.
Aynı şey işte, insan emek verdiğini sever. Dolayısıyla biz para kazanmışız, emek vermişiz. Biz bu emek verdiğimiz parayı fukaraya verdiğimiz zaman fukarayı sevmeye başlıyoruz.
Ona emek vermiş oluyoruz.
Ona, emeğimizi ona transfer etmiş oluyoruz.
Çok güzel.
O da aynı şekilde kıskançlıktan filan vazgeçerek, ya adam o kazanıyor gece gündüz. Gecesini yıldız, efendim gecesini gündüz, çırasını yıldız yaparak çalışıyor, kazanıyor. Fakat bak adam kazandığıyla gelip benim de evimin ihtiyacını gideriyor. Odunumu, kömürümü
alıyor.
Rahmetli Nuri Topbaş vefat etmiş. Rahmet Menderes Eyüp Sultan Camii'ni restore ettirmiş. O da tutmuş özel bir halı dokutturmuş. El halısı. Bu şeydeki nakışların sanki suya yansıması gibi. Çok güzel bir halı. Sonra da bir cuma namazında secdede teslim-i ruh etmiş. Nuri Topbaş.
Evet.
Allah rahmet eylesin.
Vermek güzel bir şey.
Sonra o cenazede o Ali Bey köyün Eyüp'ün fakiri fukarası hep ağlıyorlar. Hacı baba sen bizim odunumuzdun, kömürümüzdün, unumuzdun, yağımızdın. Bizi bırakıp da nereye gidiyorsun diye.
Allah Allah.
O zaman işte Mustafa abi kalkıyor. Diyor ki ya ağlayıp da babamın ruhunu rencide etmeyin. Bu müessese ayakta kaldığı sürece bu müessese sizin odununuz, kömürünüz, yağınız, ilacınız olmaya aynen devam edecektir diyor. Şimdi güzel. Böyle bir düşünün ki bir ölünün arkasından
ya, hüsnü şehadet var ya.
Hüsnü şehadet. Esasında fiili hüsnü şehadet bu.
Çok önemli.
Dolayısıyla şey burada yani bak fakirden zengine, zenginden fakire bir sevgi transferi. Bunun sosyal bağlarımızı güçlendirmedeki rolü nedir hocam?
Şimdi o çok güzel siz ifade ettiniz. Yani fakirin sofrasına zenginin eli değdiğinde ister istemez o haset, fesat duygularının tamamı kayboluyor. Muhabbete dönüşüyor. Yani benim soframda onun izi var. O kuruyor bu sofrayı diye düşünüyor fakir. Zengin de emek verdiği için o sofranın sahibine ve evlatlarına neyse orada ayrı bir köprü oluşuyor. Zaten bizim şeyimizde de öyle. Eski şehir ve medeniyet anlayışımızda da öyle. Yani konağın bahçesinde bir müştemilat var. O müştemilatta işte o konağa hizmet eden insanlar var. Ama o konakta ne pişiyorsa orada da o yeniliyor. Müştemilatta da o yeniliyor. Konağın çocukları sünnet oluyorsa müştemilatın çocukları da ona katılıyor.
Yani
evleniyorsa beraber evleniliyor. Yani o konakla müştemilatın hayat standartları birbirinden farklı değil. Dolayısıyla aynı standartı yakalamış olmaktan dolayı da o konak sahibine bir haseti olmuyor. Tam tersine bir paylaşım oluyor. Aslında en önemli şey o hasedin gitmesi. Çünkü ekonomide en büyük problem güçsüz insanların, zayıf insanların varlıklı insanlara duydukları nefret ve hasettir. Yani bu infak duygusu bu hasedi de bitiriyor, nefreti de bitiriyor, muhabbete dönüştürüyor. Yani senin paran benim çorbam oldu, benim bursum oldu, benim aşım oldu, sen benim okuma vesile oldun diye o varlıklı insanın yaptığı ihsandan dolayı ona medyun oluyor, müteşekkir oluyor ve sevgi köprüleri oluşuyor. Aslında bunu bugün insanlar fark edebilse, yani Ramazan vesilesi hiç olmasa bunu fark edebilse varlıklı insanlar ve fukara mahallelerine gidip ziyaret edip oralara elleri dolu paketlerle gitseler, efendime söyleyeyim, veya hanelerine onları çağır veya onların hanelerinde sofraya ellerinde hediyelerle otursalar, emin olun pek çok konu kökünden hallolmuş olur, çözülmüş
Şimdi
olur.
Şimdi hocam mevzuyu değiştirirmiş, Allah razı olsun. Bir de bu itikaf dedik biz sohbetin Hı-hı. birinci bölümünde.
Evet hocam.
İtikaf. Yani tabii şimdi biz bir daha da tam da geçmedi ama azaldı çok şükür elhamdülillah. Bir salgın hastalığın pençesinden yeni yeni kurtulmaya çalışıyoruz.
İnşallah.
Burada hep işte bir karantinadan bahsediliyor. Kendi kendimizi karantinaya alalım, tedbir alalım. Ben de diyorum ki ya şu Ramazan dolayısıyla biz aklımızı ve kalbimizi bir karantinaya alsak. Hı. Hani vukufu kalbi var ya şeyde, evet. Nakşi ıstılahında.
Evet.
Kalbimize girip çıkana dikkat etsek.
Evet.
Efendim, bir de burada itikaf var tabii, Ramazan'ın son 10 günü.
Evet.
Bu işin halvet uzdet tarafını da oruçta.
Evet.
Nasıl değerlendirmemiz
Şimdi
lazım?
Hocam, hakikaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine Ramazanlarında, Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girdiği malum bilinen bir husus. Ve bunun bir sünnet-i kifaye olduğu da yine ifade edilen bir konu fıkhi bakımdan. Yani en azından toplumda bir caminin etrafındaki insanlardan bir kısmının Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girmesinin önemli olduğunu fıkhi bakımdan önce onu ifade edelim de anlamı var. Ama esas önemli ve mühim olan tarafı itikafın bizim kendi içimize dönük bir eylem olması. Yani biz Ramazan'ın son 10 gününde dış alaik ve avaik dedikleri eskilerin ilişkilerimizden, irtibatlarımızdan, rabıtalarımızdan soyutlanıp efendim camide ikamet ederek, yani vaktimizin tamamına yakını orada geçirerek, Kur'an-ı Kerim okuyarak, efendime söyleyeyim, tefekkürle, tezekkürle, deruni duygular yaşamak üzere itikafı seçmiş olmamız aslında bugün dağılan ilgilerimizi toparlamak adına çok güzel bir rahmet vesilesi. Çünkü hakikaten bugün çok dağıldık. Yani televizyon, radyo, internet, özellikle sosyal medya, onlarla birlikte yaşamak bizi çok yoruyor. Yani dakika başı telefonunuza şöyle göz atıyorsunuz. Bir sürü mesajlar gelmiş, bir sürü haberler gelmiş. Onlara bakmak ilginizi dağıtıyor. Ama son 10 günde Ramazan'ın telefonu da evde bırakıp veya kapatıp orada bir itikafa girmiş olmak, yani dünyanın bütün gailelerinden kopup kendi Rabbimizin bize emanet olarak verdiği o canı, o ruhu, o kalbi, o deruni hayatı yaşamak adına içimize projeksiyonu çevirip orada derinlemesine, ya Rabbi sen bana bir emanet, can verdin ve bunu sınırlı bir süre için verdin. Ben bunu senin yolunda kullanamadım. Bu konuda acizlik gösterdim ama şu son 10 günde itikaf ile seninle ilişkilerimi yeniden düzene koymak ve bundan sonraki süreçte daha düzgün bir hayat yaşamak üzere bana kuvvet ver, dirayet ver, güç ver diye dua edip bu şekilde kendi özüyle ilgili bir takım projeler yapmış olması ve bunu gündeme alıp dert edilmesi, en azından o ortamdan çıkması, sosyal medya ortamından çıkması bile muhteşem bir şey olur diye düşünüyorum. Bunu hakikaten denemek lazım, denememiz lazım hepimizin. Veya en azından ömürde senede birkaç, her sene olmuyorsa bile ömürde birkaç defa yaparak denemek lazım. Ve böylece o ortam, çünkü Peygamberimiz her yıl yaptığına göre bunu, burada bir bereket var, burada bir önemli bir şey var. Ve Harem-i Şerif'te de, Mekke, Medine haremlerinde, Ramazan'da gittiğimiz umre zamanlarında hatırlıyorum. Siz de sık sık gidiyorsunuz, görüyorsunuz orada. İnsanlar orada yatıp kalkıyor ve orada ibadetle, Kur'an tilavetiyle ve Rablarının huzurunda, gönül huzuruyla bir Ramazan'ın son 10 gününü ve tabii işte o teravihten başka bir de teheccüd namazları da kılarak geçiriyorlar. Ne kadar güzel bir şey. Yani bu da bizim ülkemizde de kendi şartlarımıza göre olabilir diye düşünüyorum. Doğrusu keşke ona imkanımız olsa.
Çok teşekkür ederiz hocam. Zaten aslında akefe ya küfü, o kufen yoğunlaşmak demek.
Evet, doğru.
Yani hani Efendimizin min husne islamil mer'i terkuhu ma la yani.
Evet.
Yani lüzumsuz işlerden, güçlerden insanın elini eteğini çekmesi, Allah'a yoğunlaşması lüzumlu ahlakının güzelliğindendir.
Evet.
Dolayısıyla bu itikafı da lütfettiniz. Allah razı olsun.
Estağfurullah efendim.
İnşallah bizim de bu programımız bir sonraki Ramazan'a kadar itikaf olur. Öyle diyelim biz. Değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz, Hasan Kamil hocamızla bu güzel, gerçekten bal tadında sohbeti burada kesmek zorunda kaldık. Bir başka iftar sohbetinde buluşmak üzere. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla.